Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Nas suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ قُلْ
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, insanların Rabbine sığınırım, insanların Malikine, insanların gerçek ilahına, sinsice kalplere vesvese ve kuşku düşürüp duran vesvesecinin şerrinden, ki o, insanların göğüslerine vesvese verir. Gerek cinlerden, gerekse insanlardan olan her hannastan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Sizce velayetçi bir kişi nasıl yaşar? Velayetçi bir toplum nasıl bir toplumdur? Bir kişi toplumuna karşı hiçbir sorumluluk hissetmeden sadece velayetçi olduğunu iddia edebilir mi? İran Radyosu'ndan herkese merhaba. Kur'an'da İslam Düşüncesi'nin Ana Hatları podcast'imizin bir başka bölümünü dinliyorsunuz. Bu podcast Ayetullah Hamenei'nin Hicri Şemsi 1353 yılında İmam Hasan Aleyhisselam camisindeki konuşmalarından iman, tevhid, nübüvvet ve velayet başlıkları altında oluşan kitaptan özetle derlenen bir podcast'tir. Gelecek bölümler hakkında bilgi almak ve önceki içeriklerimizi kaçırmamak için iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bu podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Bu bölümde İslam ümmetinin bağlantılarına değineceğiz. Ramazan ayının 26. günü geçmişti ve bu mübarek ay yavaşça son günlerine yaklaşmaktaydı. Seyyid Ali Hamenei, velayet hakkında konuşmalarına devam etmek üzere her gün olduğu gibi minbere doğru ilerledi. Önceki konuşmalarını şöyle bir özetledi. Daha önce velayetin İslami toplumun bir arada ve aynı yönde hareket etmesi anlamına geldiğini belirtmiştik. Peygamber Efendimizin söylediği gibi müminler birbirlerine duydukları sevgi, merhamet ve şefkatte tıpkı bir bedenin parçaları gibidir. Müslümanlar karşılaştıkları zorluklar ve düşmanlıklara karşı bir arada ve tek bir el gibi durmalılar. Dün Maide suresinin 54. ayetini okuduk. Gerçek müminler, müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise güçlü ve sert olurlar. Fetih suresinin 29. ayeti de şöyle der.
Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedur Resulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
Onunla beraber olanlar kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında merhametlidirler. Yabancı bir cepheyle karşı karşıya kaldıklarında ise son derece kararlı ve aşılmaz görünüyorlar. Ancak iç cephede Seyyid Ali bir an durakladı ve şöyle dedi. Esasen İslam ümmeti içinde cephe tabiri doğru değildir. Çünkü onun içinde bir cephe yoktur. İçeride herkes birbirine etki eder ve birbirini hakka daha fazla bağlı kalmaya, kötülüğe ve fesada karşı daha fazla direnmeye teşvik eder. Dağcılarla ilgili verdiğim örneği hatırlayın. İçeride herkes birbirini koruyan, dağların virajlarından geçen bir grup dağcı gibi hareket eder. Kimsenin geride kalıp yolu kaybetmesine izin verilmez. İslami toplumda da müminler kimsenin maddi, düşünsel veya hak ve gerçeği bilme konusunda zayıf olmamasına dikkat ederler. Eğer biri zayıfsa ona yardımcı olup onu doğru yola iletmek için çaba gösterirler. Sonuç olarak bu %100 samimi üyeleri olan bir aile gibidir. İşte bu velayetin başka bir yönüdür. Önceki günlerde değindiğimiz ve en önemlisi velayetin hem birinci hem de ikinci anlamları açısından onun devamını sağlayan bir başka yönü de İslami toplumun özel şartlara sahip bir yönetim merkezine ihtiyaç duymasıdır. Çünkü İslami toplum tek bir beden gibi hareket etmelidir. Eğer bu İslam dünyasının herhangi bir köşesinde bir güç yönetimi ele alırsa, bu bedenin parçaları birbirinden ayrılır. İnsan bedenini düşünün. Eğer iki merkez insanın sinir sistemini kontrol etse, biri sağ tarafı kontrol etmek için, diğeri ise sol tarafı kontrol etmek için. İnsan yerden bir yük kaldırmak isterse, eğer tek bir merkez durumu kontrol ediyorsa, her iki el de yükü birlikte almak için sağdan ve soldan birbirine yardım eder. Ama eğer komuta merkezi ikiye bölünürse, bu uyum artık sağlanmaz. Hem zaman açısından hem de iradelerin uyumsuzluğu nedeniyle biri isterken, diğeri istemeyebilir. İslami toplumda aynıdır. Eğer bu iki yönlü velayeti içinde barındırmak istiyorsa, toplumun her bir öğesinin yaşam faaliyetlerini bir merkezden alacağı güçlü bir komuta merkezine ihtiyaç duyar. Bu merkez, İslami toplumda her kişiyi onun konumuna uygun bir şekilde işe yönlendirir ve çelişkileri engeller. Bu bilgili ve bilinçli komuta Allah tarafından olmalıdır. Kur'an'ın tecellisi olmalıdır. Ona ne ad veriyoruz? Ona veli diyoruz. Burada gündeme gelen mesele ben ve sizin velayet sahibi olup olmamamızdır. Bir sonraki mesele ise şu: toplumumuzda velayet var mı, yok mu? Genel olarak bir toplumun velayet sahibi olup olmaması fark eder mi? Evet, tabii ki fark eder. İlk mesele şu ki, bir bedenin bir parçası sağlıklı olabilir. Ama bu sağlıklı olmak, tüm bedenin sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Bir başka mesele de, sağlıklı bir parça, sağlıksız bir bedende yer aldığında, o parça sağlıklı olmasına rağmen tüm sağlıklı bir parçanın faydalarını taşıyamaz. Seyyid Ali başını çevirdi ve camideki tüm katılımcılara bakarak şöyle devam etti. İzin verin biraz daha açıklama yapayım ki biz gerçekten velayet sahibi miyiz, değil miyiz? Anlayalım. Size soruyorum. Velayet sahibi bir insan nasıl bir insandır? Ben nasıl olmalıyım ki siz filan kişi velayet sahibidir diyesiniz? Bazı insanlar bir kişinin velayet sahibi olmasının Ehl-i Beyt sevgisini kalbinde taşıması ve onların yas törenlerinde ağlaması, imamların adı anıldığında mutlaka aleyhisselam demesi olduğunu düşünüyor. Tabii ki Ehl-i Beyt sevgisi taşımanın farz olduğunu ve bu büyüklerin adlarını saygıyla anmanın gerekli olduğunu biliyoruz. Onlar için meclisler düzenlenmeli, ister kutlama ister yas için olsun ama bunlar hepsi velayet değil. Velayet bundan çok daha üstündür. İmam Hüseyin aleyhisselamın meclisinde oturup ağlayan biri iyi bir şey yapar ama eğer bu davranışını kendi velayet sahipliğini kanıtlamak için yeterli görüyorsa büyük bir yanılgı içindedir. Dikkat edin, İmam Hüseyin aleyhisselamın ve diğer imamlara ağlamaya karşı değiliz. Tam tersi, tamamen destekliyoruz. Ama kimse sadece İmam Hüseyin aleyhisselamın ve diğer imamların zorlukları için ağlamakla cennete gideceğini düşünmesin. Kimse İmam Ali aleyhisselamın ve onun soyunun büyüklüğünü inkar etmiyor. Dünyanın neresinde olursa olsun İmam Ali aleyhisselamın faziletlerinden bahsedin, göreceksiniz ki herkes bu şahsiyetin onuru için saygı gösterecektir. O zaman kendimizi çok fazla övüp velayet sadece bu demek diye düşünmeyin. Bu büyük bir hata olur. Bir insandaki velayet düşünsel ve pratik olarak her övgüyle veliye daha yakın olmak demektir. İlk önce Allah'ın velisini tanımamız gerekir. Sonra da kendimizi eylem, yol ve yöntem olarak ona bağlamalıyız. Eğer bizim çabalarımız onun çabalarıyla, bizim mücadelemiz onun mücadelesiyle, dostlarımız onun dostlarıyla ve düşmanlarımız onun düşmanlarıyla örtüşüyorsa biz velayet sahibiyiz. Seyyid Ali hafifçe bir gülümsedi ve şöyle dedi. Şimdi hanginiz elini kaldırıp ben velayet sahibiyim demeye hazırdır? Hangimiz tam velayet sahibi değiliz demeye hazırdır? Çoğumuz velayeti sadece kalbimizde Ali İbni Ebi Talib aleyhisselama sevgi beslemek ve onun şehadetini bir damla gözyaşı dökmek olarak özetlemiş durumdayız. Halbuki İmam Cafer Sadık aleyhisselam der ki, ameli olan kişi dostumuzdur, ameli olmayan kişi ise düşmanımızdır. Bir başka sorum şu ki, bir toplumu velayet sahibi olarak kabul etmemiz için nasıl olmalı ve hangi durumda velayetten mahrum olur? Bana söyleyin, bir toplumun velayet sahipliği neye bağlıdır? Bir toplumun velayet sahipliği, toplumdaki tüm bireylerin, o toplumun tüm güç ve faaliyetlerine ilham kaynağı olan veliyi tanımalarıdır. Emirül Müminin 25 yıl boyunca toplumun yönetiminde değildi. Bu süre boyunca İslami toplum velayet sahibi değildi. Ama Salman, Ebu Zer, Miktat gibi insanlar her biri kişisel olarak velayet sahibiydi. 25 yılın ardından Hazreti Ali'nin hilafetiyle toplum velayet sahibi oldu. Ama bütün toplum velayet sahibi oldu mu? Kesinlikle hayır. Toplum ancak Emirül Müminini merkeze alıp ona uyduğu ölçüde velayet sahibi oldu. Emirül Müminin o toplumda ne kadar düzen ve yasaların kaynağı olduysa o kadar velayet sahibi oldular. Şimdi böyle büyük bir nimete sahipsiniz, Allah'a şükredin. Çünkü velayetten daha büyük bir nimet yoktur ve eğer sahip değilseniz bunu arayın ve hem kişisel hem toplumsal yaşamınızda elde edin. Gelin kendi aramızda Allah'ın velisi olan Ali ile bağlantı kurmaya çalışalım. Bu nimeti elde etmek çaba ve mücadele gerektirir. Bildiğiniz gibi imamlar Hazreti Ali aleyhisselamın şehadetinden sonra tüm çabalarını velayeti yeniden canlandırmak, İslami toplumu yeniden diriltmek, insanları dünyadaki bahçeye dikilen bir fidan gibi hayat veren suyla besleyerek yaşatmak ve büyütmek için sarf ettiler. Bir toplum velayet sahibi olması, ölü birinin tekrar hayata dönmesi gibidir. Bir insan öldüğünde beyni vardır ama çalışmaz. Gözleri ve kulakları vardır ama ne görür ne de duyar. Midesi vardır ama vücuda gıda almaz. Damarları vardır ama kan dolaşmaz. Fakat eğer ona yeniden bir ruh üflenirse tüm organları çalışmaya başlar. Bu örneği toplumdaki velayetin önemini anlamak için düşünün. Ruh yerine velayet koyun. Velayeti olmayan bir toplum, beynin var ama sadece bozulmayı, zulmü ve zorbalığı pekiştirmeyi düşünmesi gibi olur. Gözleri vardır ama görmesi gerekeni göremez. Kulakları vardır ama doğruyu duymaz. Böyle bir toplumda insan hakka göre hareket edemez çünkü toplumun beyni organlarına doğru ve hak temelli bir yönlendirme yapmaz. Velayet sahibi bir toplum tüm insanlık yeteneklerini geliştirir. İnsanlık için Allah'ın verdiği her şeyin değerini anlar ve insanın nefsini büyütür. İnsanları olgunlaştırır ve insanlığı güçlendirir. Bu toplumda veli, yönetici, bütün işlerin kendisine yöneldiği kişi demektir. Zenginlik açısından adil bir servet paylaşımı yapar. İyilikleri yaymak ve kötülükleri yok etmek için çabalar. Maide suresi 78 ila 81. ayetlerde velayetin daha geniş ufuklarını açan bir bakış açısı sunmuştur. Bu ayetlerde Allah şöyle buyuruyor.
لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.
İsrail oğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendi. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey, Allah'ın onlara gazap etmesi ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcıdırlar. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Son olarak üzerinde durulması gereken önemli bir konu, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak meselesidir. Biz zannederiz ki iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak, birinin sana kötü bir şey yapmamanı, iyi bir şey yapmanı söylemesi anlamına gelir. Oysa emretmek ve söylemek, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmanın bir tezahürüdür. Şuna dikkat edin. Ali aleyhisselama sordular, niçin Muaviye ile savaşıyorsun? O da şöyle cevap verdi, çünkü iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak farzdır. İmam Hüseyin aleyhisselam da Medine'den çıkarken kendisinden ne yapacağını sordular, o da şöyle dedi, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak istiyorum. Allah da Haç suresinin 41. ayetinde şöyle buyuruyor.
اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرُ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
O Allah'ın yardım ettiği kimseler, kendilerine yeryüzünde iktidar verildiğinde namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. İşlerin akıbeti onlar hakkında nihai karar Allah'a aittir. Bu nedenle eğer bir toplumda velayet varsa, bir toplumun Allah'a yönelmesinden ibaret olan namazın ikame edilmesi, servetin adilce paylaştırılması olan zekatın verilmesi ve iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak dahil her şey, ama her şey yeni can ve hayat bulur. Değerli dinleyiciler, Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları adlı podcast'imizi dinlediniz. Bir sonraki bölümümüzde Ayetullah Hamene'nin Hicri Şemsi 1353 yılı Ramazan ayı hutbelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eğer bu bölümü ilgiyle dinlediyseniz lütfen arkadaşlarınızı da tavsiye edin ve bizleri bir sonraki bölümlerde de yalnız bırakmayın. Dinlemiş olduğunuz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar Allah yar ve yardımcınız olsun. Thank you. Radyosu Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam'ın şehadeti üzerine. Değerli dinleyiciler, Hicri kameri takvimine göre 7 Zülhicce Resulullah Efendimizin mutahhar ehl-i beytinden Hazreti Muhammed-i Bakır aleyhisselamın şehadet yıldönümüdür. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam Hicri kameri 57 yılında Safer ayının 3. gününde dünyaya geldi. O Hazretin imamet dönemi muhterem babası Ehl-i Beyt imamlarının dördüncüsü İmam Zeynül Abidin aleyhisselamın vefatı ardından Hicri Kameri 95 yılında başladı ve Hicri Kameri 114 yılına kadar devam etti. İmam Muhammed Bagır aleyhisselam 3 Zilhicce 114 tarihinde 57 yaşında Ümeyye oğulları halifelerinden Hişam bin Abdülmelik'in emri ile zehirlenerek Medine kentinde şehit edildi ve Baki mezarlığında toprağa verildi. İmam Muhammed Bagır aleyhisselamın şehadet nedeniyle tüm Ehl-i Beyt aşıklarına başsağlığı dileyerek bu programda o hazretin bereketli yaşamından kesitler aktarmaya çalışacağız.
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin ardından İslami toplumda inanç, ibadet ve siyasi konuların temel kaynağı olarak görünüşte Kur'an-ı Kerim geride kaldı. Fakat bu büyük ve derin kaynağı anlamak ve algılamak için vahiy mesajı ile aşina olan yorumculara ihtiyaç vardı. Maalesef o dönemde İslami topluma hüküm sürenlerin siyasetleri ile inzivaya itildi. Zamanla akidevi ihtiyaçlar ve ibadi sorular ardı ardına gündeme geldi. Bunun üzerine toplumda alim ve muhaddis olarak tanınanlar her soru ve konu için bir cevap bulmaları gerekirdi. Fakat onların Kur'an-ı Kerim marifi hakkında gerekli bilgiye sahip olmamaları bir yandan ve özel vahiy kültürüyle aşina olmamaları diğer yandan onların kendi görüşlerine dayanarak kıyas yolu ile görüş bildirmeleri ve fetva vermelerine sebep oldu. Bu yüzden mevcut sorunla mücadelenin en esas yollarından biri halkı Kur'an-ı Kerim'e geri çevirmek ve vahye dayanmayan uydurma görüşler hakkında uyarıda bulunmaktı. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam, İslami marifi yayma ve halkı aydınlatma bağlamındaki kendi görevi doğrultusunda şöyle buyuruyor. Ne zaman ben size bir hadis veya söz söylersem, benden kökünü ve Kur'an'a dayalı kaynağını sorun. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam böylece İslami toplumda özellikle bilim ehli arasında Kur'an-ı Kerim'e yöneliş isteğini güçlendirmeye çalıştı. Böylece bilgelikle gösteriş yapanların sapkın görüşlerini halka açıklıyordu.
İmam Muhammed Bagır aleyhisselam çeşitli insanlarla görüşmelerinde Kur'an-ı Kerim ve bu ilahi kitabı yorumlayabilenleri açıkça destekliyordu. Nitekim takva ile tanınmış olan Kur'an-ı Kerim yorumcusu ve mütekellim Hasan Basri ile konuşmasında bu konu açıkça göze çarpıyor. Günün birinde Hasan Basri, İmam Muhammed Bagır aleyhisselamın huzuruna çıkarak, "Ben sizden Kur'an-ı Kerim hakkında bir şey sormak için geliyorum," diyor. İmam, "Acaba sen Basra halkının fakihi değil misin?" diye soruyorlar. Basri, "Böyle söyleniyor," deyince, İmam, "Acaba Basra'da ahkam ve konuları soracağın kimse yok mu?" şeklinde sorunca hayır cevabını duyarlar. İmam Muhammed Bagır aleyhisselam yine sorarlar. "Öyleyse tüm Basra halkı dini konuları senden mi soruyorlar?" Ve evet cevabını duyunca, "Subhanallah, büyük bir sorumluluğu üstlenmişsin. Senden bana bir söz aktarmışlar ki, gerçekten sen mi söyledin yoksa sana yalan mı attılar bilmiyorum," buyururlar. Hasan Basri konunun ne olduğunu sorunca imam şöyle buyururlar. "Halk senin Allah'ın kulların işini onlara bıraktığını düşündüğünü zannediyorlar." Bunun üzerine Hasan Basri sustu ve konuşmadı.
İmam Muhammed Bakır aleyhisselam onun kendi hatasının kaynağını öğrenmesi, bunun ise Kur'an-ı Kerim arifini anlamaktaki acziyeti olduğunu anlaması için açıkça bir örnekle şöyle buyurur. Eğer Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de birini güvene almışsa, Allah-u Teala tarafından tazmin edilen bu güvenden sonra onun hakkında bir korku söz konusu mudur? Hasan Basri, "Hayır, onun korkmasına bir sebep yok," deyince imam şöyle buyurur. "Şimdi sana bir ayet okuyacağım ve sana bir şey söyleyeceğim. Sanırım ki bu ayeti doğru yorumlamamışsın. Ki eğer yanlış yorumladıysan hem kendini helak etmişsin hem seni izleyenleri. Bu ayet Sebe suresinin 18. ayetidir."
Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ.
Ve onlarla bereketli kıldığımız ülkeler arasında arka arkaya birbirine yakın beldeler kıldık. Ve orada seyir, yolculuk yapılacak yollar takdir ettik. Orada geceleri ve gündüzleri emin olarak dolaşın, yolculuk yapın dedik. Fakat duyduğuma göre emin ve mübarek beldeden Mekke'yi kastedildiğini söylemişsin. Acaba hac için Mekke'ye gidenler yolda eşkıyaların saldırısına uğramıyor mu? Veya o yolda hiçbir korku yok mu? Acaba mallarını kaybetmiyorlar mı? Hasan Basri, "Evet," dedi.
Bu açıklamanın ardından imam, "Öyleyse nasıl güvendiler?" Bu ayet, Yüce Allah'ın biz Risalet Ehl-i Beyti hakkındaki bir örneğidir. Biz mübarek beldeyiz. Ve bilinen beldeler ise bizim temsilcilerimiz ve bizi izleyen fakihlerimizdir ki biz ve izleyenlerimiz arasındaki bağlantılardır ve bizim konuları onlara iletiyorlar. قَدَّرْنَا فِيهَا السَّيِّرْدِ hareket ve bilimsel araştırmanın bir örneğidir. Nitekim سَيْرُ فِيهَا لَيَالِيَ وَاَيَّامًا ise halkın sürekli Ehl-i Beyt'ten ahkam, helal ve haram ve farzları hakkında bilgi edinmesi gereğidir. Bu yüzden ne zamanki halk dini marifi bu yoldan kazanırlarsa, şüpheden ve sapmaktan korunacaklardır.
İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam, müminleri her iş ilahi kıstaslarla ölçmeye teşvik ediyor ve her zaman Allah rızasına dikkat etmelerini istiyordu. Zira eğer insan her konuyu kendi aklına göre iyi ve kötü olarak ayırırsa, hataya düşer ve itidalden uzaklaşır. Bu yüzden şöyle buyururdu: "Eğer sana zulmederlerse, sen zulmetme. Eğer sana ihanet edilirse, sen ihanet etme. Ve eğer seni överlerse, mutlu olma. Eğer senin hakkında kötü konuşurlarsa, üzülme. Senin hakkında konuşulana dikkat et. Eğer söylenenleri kendinde görüyorsan, senin bu gerçekten öfkelenmen Allah'tan uzaklaşmana sebep olur. Bu da halkın gözünden düşme korkusundan daha büyüktür. Eğer onların söyledikleri değilsen, bir sevap kazanmışsın. Üstelik bu sevabı kazanmak için zahmete düşmemişsin. Öfkelendikleri zaman zulüm etmeyenler ve mutlu olduklarında aşırıya kaçmayanlar, çevrelerindekilerin bereketine sebep oluyorlar. Tabii ki bu konu bireysel alanda geçerlidir. Toplum içinde böyle değil. Bu yüzden eğer İslami toplumda Müslümanlar ve müminler bir kişi hakkında suç işlerse ve sosyal yönü bariz olursa, toplumun afetlerinden korunması için misli ile karşılık verilmeli. Böylece toplumun güvenliği korunur ve sosyal haklar da eda olunur.
İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam, hükümdarların halk ve İslami topluma karşı zulmü karşısında asla susmuyordu. O hazret, çeşitli fırsatlarda Ümeyye oğullarının yanlış siyasetleri hakkında uyarıda bulunuyordu. O hazret, hükümdarların toplumun saadet veya bedbahtlığında temel rolleri olduğuna inanırdı. Eğer liderler salih ve doğru olurlarsa toplumu saadete yönlendirirler. İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam birbirinden daha zalim olan Ümeyye oğullarından 5 halife ile çağdaştı. Onların sonuncusu ise çok zalim, baskıcı, cimri ve duyarsız olan Hişam bin Abdülmalik'ti. O zalimin kör gözleri, imam gibi halkın hidayet yolunu aydınlatan bir ışığa tahammül edemedi. Bu yüzden alçakça bir hareketle imamı Şam'daki kendi hükümetinin merkezine çağırdı. İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam, Hişam'ın yemek töreninde kendisine hitaben şöyle buyurdu: "Eğer geçici hükümet sizin elinizde ise, bilin ki daimi hükümet bizimdir ve hayırlı son ise muttakilerindir."
İmamın Hişam'ın yemek törenindeki konuşması, o hazretin derin manevi ve engin bilgisini, gerçekleri arayanları daha da aydınlattı. İmam, o beldede de İslam'ın açık ve aydın diliydi. Bu yüzden Hişam mecburen imamı Medine'ye tekrar geri gönderdi. Fakat imamın varlığından sürekli endişe duyduğu için o hazretin nurani varlığını yok etmeye karar verdi. Böylece 7 Zilhicce gününde kararını gerçekleştirdi ve o hazreti zehirleyerek şehit etti.
Ehl-i Beyt imamlarının 5.'si Hazreti Muhammed Bâkır aleyhisselamın şehadeti nedeniyle bir kez daha İslam dünyasına taziyelerimizi bildirerek sohbetimizi o hazretten bir vecize ile noktalıyoruz. İmam Muhammed Bagır aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bir insanda üç şey olursa Allah'a imanı tamdır. Mutlu olduğu zaman bu mutluluk onu batıl işlere sürüklemeyen, öfkelendiği zaman öfkesi onu hak yolundan ayırmayan ve güçlendiğinde ise kendi hakkından fazlasını almayan.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ahzab suresinin 26. ve 27. ayetlerinin sebebi nüzulunu ele alacağız.
Medine'de Beni El Nazir, Beni Kanika ve Beni Kurayza adlı üç Yahudi kabilesi yaşıyordu. Kendileri için güçlü kaleler inşa eden ve ekonomik durumları iyi olan ticaretle uğraşan Yahudi kabilelerinden söz edilmektedir. Onlar Arap Yarımadası dışından İslam peygamberiyle görüşmek niyetiyle Medine'ye hicret etmişlerdi. Hicaz'da bir peygamber çıkacağını din kitaplarında okumuş ve alimlerinden işittikleri için bölgeye akın etmişlerdi. Bu sebeple o peygamberi görmek için Medine'ye gelmişlerdi. Kitaplarının tanıklığına göre İslam peygamberinin ayetlerinden o kadar net haberdardırlar ki onu kendi soylarından olacağını zannediyorlardı. Bu yüzden kendileri de Hazreti Hatem'in zuhurunu Medinelilere müjdeliyorlardı. Onlara yeni bir dinin ortaya çıktığını haber veriyor ve bu müjdeyi halk arasında dağıtıyordu. Fakat gayrimeşru çıkarların yollarını tıkayan, sapkınlıklarına ve istibdatlarına son veren İslamiyet'in gelişiyle birlikte İslam'ın davetini çoğu zaman kabul etmemekle kalmadılar, İslam'a açıktan gizliye isyan ettiler, İslam'a karşı koymaya çalıştılar.
Tarih boyunca Yahudi halkının çoğunluğunun ayırt edici özelliklerinden biri anlaşmayı bozması ve ahde vefasızlıklarıdır. Örneğin Allah onlardan Tevrat'ın emirlerini yerine getireceklerine dair Tur Dağı'nda söz istedi. Onlar da söz verdiler. Ama bir süre sonra bu sözlerinden caydılar ve ilahi emirlere karşı geldiler. Ayrıca onlardan vaat edilen peygambere iman etmeleri için söz vermeleri istenmişti. Onlar da söz vermişlerdi. Bu sözlerini de yerine getirmemişlerdi. Ayrıca Resulullah Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde Beni Kurayza, Beni Nezir ve Beni Kaynaka üçü de İslam peygamberiyle düşmanlıklarıyla işbirliği yapmamak üzere anlaşma yapmışlardı. Ve menfaatleri için casusluk yapmamalı ve Müslümanlarla barış içinde yaşamalı diye söz vermişlerdi. Ancak fırsat buldukça bu anlaşmayı da ihlal etmekten vazgeçmediler. Hicretin ikinci yılında Beni Kaynaka kabilesi ve hicretin dördüncü yılında Beni Nezir kabilesi her biri birer bahane ile anlaşmalarını bozarak Peygamber Efendimiz'e karşı savaşmaya başladılar. Ancak yenildiler ve Medine'den ayrılmak zorunda kaldılar. Beni Kaynaka, Azraat şehrine gitti ve Beni Nazir'in bir kısmı Hayber'e, kısmen de Şam'a sürüldüler.
Ahzab Savaşı'ndan önce Medine'deki Beni Nazir Yahudilerinin liderlerinden Huyey bin Ahtab Naziri, Beni Kurayza'nın lideri Ka'b bin Asad Kurayzi'ye Ahzab Savaşı'nda onu yanına almasını istedi. Halbuki Ka'b Resulullah'ın yanındayken barış antlaşması imzalamıştı. Ka'b Hay bin Ahtab'ın sesini duyunca kale kapısını onun üzerine kapattı. Hay sinirlendi ve şöyle bağırdı. "Ey Ka'b, benim için kapıyı aç." Ka'b kabul etmedi ve vay haline ey hay, senin kötü bir adam olduğunu bile bile hem de Muhammed'le bir anlaşmam olduğu halde açmam. Senin iyiliğin için anlaşmamı asla bozmaya niyetim olmadığını bilmeme rağmen neden açayım ki? Hay muvaffak oluncaya kadar ısrar etti. Sonra Ka'b dedi ki, sana dünya şerefini getirdim. Senin için hazırlanmış sonsuz bir şeref denizi getirdim. Sana Kureyş'i bütün önderleriyle ve tüm liderleriyle Gatfanlıları getirdim. Muhammed'i yok edene kadar durmayacaklarına dair benimle bir anlaşma yaptılar. İşte bu sayede Hay, Ka'b'ı kandırmayı başardı.
Ka'b'ın ahdi bozduğu haberi Resulullah Efendimiz'e ulaşınca Sa'd bin Muaz'ı Sa'd bin İbade ile birlikte araştırmak üzere görevlendirdi. Medine içinde böyle bir tehlike görmezden gelmenin akıllıca bir eylem olmadığını çok iyi biliyordu. Bu sefer hainleri kolay kolay bırakmaması kanaatine varmıştı. Ancak bu durumda dört bir yanından kuşatılmış halde olduğu için tedbir ve tolerans ile dayanmalı ve koşullar hazır olana kadar beklemeliydi. Ahzab Savaşı Allah'ın yardımıyla ve İslam ordusunun yiğitlerinin azmi ile Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. Büyük kafirler ordusu ağır bir yenilgiyi kabul ederek Medine çevresinden çekilip Mekke'ye döndü. Münafıklar da başarısızlığa uğradı ve antlaşmayı bozarak müşriklere katılarak arada kaldılar. Medine'de kalan son Yahudi kabilesi olan Beni Kurayza, Yahudileri Ahzab Savaşı'ndan sonra büyük bir başarısızlıkla kendi bölgelerine geri döndüler. Savaşın sonunda kıyafetlerini çıkardılar ve gönül rahatlığıyla günlük işlerine devam ettiler. Peygamber Efendimiz temizlenmekle ve yıkanmakla meşgulken Cebrail aleyhisselam onun üzerine indi ve şöyle buyurdu. Ey peygamber, sen silahını yere koydun, melekler ise savaşmaya ve sana yardım etmeye hazırlar. Şimdi Beni Kurayza kabilesine git ve işlerini bitir.
Bunun ardından Beni Kurayza Kalesi'nin Müslümanlar tarafından kuşatılması 25 gün sürdü. Bu sırada Yahudiler Müslümanlara ateş ediyor ve onlara hakaret ediyorlardı. Ama Müslümanlar direndiler ve Allah-u Teala Beni Kurayza Yahudilerinin kalplerine de korku saldı. Bu sırada büyükleri Ka'b bin Esad kale içindeki Yahudilere şöyle dedi. Ey Yahudi topluluğu, bu başımıza geldiğini gördüğüm bir musibettir. Ben size üç şeyden birini tavsiye ederim. Uygun gördüğünüzü yapın. İnsanlar şöyle sordu. Söyle bakalım neymiş? Bin Esed ise, birincisi şu. Bu adama biat edelim ve dinini kabul edelim. Onun gönderilmiş bir peygamber olduğu hepinize açıktır ve kutsal kitabınızda adını gördüğünüz kişinin ta kendisidir. Bunu yaparsak canımız, malımız ve kadınlarımız korunmuş olur ve Allah'ın dinini kabul etmiş oluruz. Yahudiler bunu duyunca dediler ki biz Tevrat dininden hiçbir zaman ayrılmadık ve onu başka bir din ile değiştirmeyiz. Bin Esad şöyle devam etti. İkincisi, eğer bu teklifi kabul etmek istemiyorsanız çocuklarımızı ve kadınlarımızı kendi ellerimizle öldürelim. Sonra Muhammed ile savaşalım ve hatta mallarımızı yok edelim ki bizden sonra bir şey geri kalmasın. Savaş için bu tür endişelerden de kurtulabilir. Çünkü karımız, çocuğumuz ve paramız yok ve üstesinden gelirsek bir eş ve çocuk sahibi olmak zaten kolay bir iş. Dediler ki sen bize bu zavallıları öldürmemizi mi söylüyorsun? O zaman onlarsız hayatın nesi iyi? Bin Esad şöyle devam etti. Üçüncüsü de şudur. Muhammed ve ashabı bizim bu gece savaşmayacağımızı biliyorlar. Çünkü bugün cumartesi günü. Bu yüzden bu gafletten faydalanıp onları öldürmeliyiz. Dediler ki cumartesi gecemizin mukaddesiyatını bozup atalarımızın yaptıklarını yapıp onların çektiklerini bildiğimiz musibetin aynısını mı çekelim? Hayır, biz bunu hiç yapmayız. Ka'b bin Esad tekliflerinin hiçbirinin kabul edilmediğini görünce sizler şaşılacak derecede akılsızsınız dedi. Doğduğunuz günden beri bence bir tek gün bile azim ve tedbir almamışsınız. Hakaretini de yaptı.
Sonunda Beni Kurayza Kalesi Allah'ın yardımıyla Müslümanlar tarafından ele geçirildi. Bir grup teslim oldu, bir grup öldürüldü. Bu büyük zaferle birlikte Medine diyarı Yahudilerden ebediyen temizlendi. Bu tarihi zaferin elde edilmesinden sonra Ahzab suresine 26 ve 27. ayetlerine azil olmuş ve unutulmaz olayı bir nimet ve büyük bir hediye olarak değerlendirmiştir. Ayette şöyle buyurulmakta.
Bismillahirrahmanirrahim. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرًا
Allah, ehli kitaptan onlara destek verenleri kalelerinden indirdi. Kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Onların topraklarını, evlerini, mallarını, o zamana kadar ayak basmadığınız bir toprağı size Allah miras bıraktı. Allah her şeye kadirdir.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik. Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın yaşamını ele almak istiyoruz. Geçen bölümlerde başladığımız nübüvvet konulu sohbetimizin devamında en son ulul azm peygamberlere gelmiştik. Ve şimdi bu büyük peygamberlerin yani Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve en son Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin yaşamlarını ele almak üzere ilk ulul azm peygamberin yani Hazreti Nuh aleyhisselamın yaşam öyküsüne başlıyoruz. Hazreti Nuh aleyhisselam büyük ilahi nebilerden ve ilk ulul azm peygamberdir. O Hazretin ilahi kitabı ve şeriatı vardır ve risaleti evrenseldir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh aleyhisselama selam gönderiyor ve şöyle buyuruyor. Bütün alemlerden Nuh'a selam olsun. Kuşkusuz Hazreti Nuh'un kıyamı ve o Hazretin yaşadığı çağın müstekbirleriyle mücadelesi ve müstekbirlerin şom akıbeti beşeri tarihin en ibret verici sayfalarından biridir. Ve içinde birçok ibret ve ders yatmaktadır. Bu öyküde alemleri saran bir sel, sapkın ve fasık bir kuşağı yok ederken yepyeni bir toplumun doğuşunu ve hakkın batıla karşı zaferini anlatıyor. Hazreti Nuh'un adı 40 kezden fazla Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Araf suresinin 59. ayetinde şöyle buyurulmakta. Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. De ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka tanrınız yoktur. Doğrusu ben üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Tevhid ve yegane Allah'a tapmak tüm ilahi peygamberlerin davetinin temeli ve köküdür. Hazreti Nuh ve diğer tüm ilahi peygamberler başlattıkları hareketin ilk adımında insanları tevhide ve şirkten ve putperestlikten sakınmaya davet ediyordu. Gerçekte insanların tüm bedbahtlıklarının kökü Allah'a tapmaktan sapmaları ve putlara ve tağutlara boyun eğmelerine uzanır. Şirk ve putlara ve sahte tanrılara tapmak, insanların saadete ermeleri yolunda en büyük engeldir. Bu yüzden ilahi peygamberler, şu tevhid mektebinin büyük öğretmenleri sürekli şirk ve putperestlik gibi beşerin yolunda duran diken gibi rahatsız edici engeli ortadan kaldırıp insanların kemale ermeleri için çaba harcamıştır. Gerçekte Hazreti Nuh aleyhisselam yeryüzünde fesat iyice yaygınlaştığı bir sırada peygamber olarak seçildi. O çağda şirk ve putperestlik, zulüm had safhaya ulaşmış, sınıflar arasındaki uçurum daha da derinleşmiş ve müstekbirler mustazafları iyice ezmeye başlamıştı. Hazreti Nuh kitap ve şeriatı ile insanlara geldi ve onları tevhid dinine inanmaya ve sahte tanrılardan el çekmeye davet etti. Hazreti Nuh'un öyküsüyle ilgili ayetlerden de anlaşıldığı üzere, o hazret insanları tevhide davet etmenin yanı sıra namaz kılmalarını istiyor. Ayrıca zulüm ve fesattan el çekmelerini, dürüst olmalarını ve verdikleri sözü tutmalarını talep ediyordu. Hazreti Nuh kavmini tevhide davet etme yolunda gece gündüz çarba harcadı ve bu insanları hidayete erdirmek ve hakkı benimsetmek için uzun yıllar emek sarf etti. Fakat kavmi inat ve kibir yolunu izledi. Nuh suresi o hazretin kavmine nasihatlerini, kavminin fesat ve sapkınlığını, haktan kaçmak için yaptıkları hileleri ve sonunda da Hazreti Nuh'un onları lanetlemeleri gibi konuları içerir. Örneğin surenin 5 ila 9. ayetlerinde Hazreti Nuh'un kavmine yönelik sitem edişine şöyle işaret ediliyor. Sonra Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak kaçmalarını artırdı. Gerçekten de imana gelmeleri ve böylece günahlarını bağışlaman için onları ne zaman davet ettiysem parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için elbiselerine büründüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Sonra ben kendilerine haykırarak davette bulundum. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. İşte böyle. Hazreti Nuh'un aralıksız çabaları sonuç vermedi. Her ne kadar o hazret davetinde azimli ve kararlı davrandıysa, inatçı kavminin inadı daha da arttı. Ve seyrek sayıda iman edenin dışında kavminin tümü ona iman etmedi. Hazreti Nuh tam 950 yıl boyunca kavmini tevhide davet etti. Fakat bundan sonra onların inatçılığını ve kibirlenmelerini görünce iman etmelerinden umudunu kesti ve Allahu Teala katına yöneldi ve Nuh suresinin ayetlerine göre kavmini lanetledi ve Yüce Allah'tan yeryüzünü onlardan temizlemesini istedi. Öte yandan Hazreti Nuh'un isyankar ve asi kavminin cezalandırılması kararlaştırıldığında hepsinin boğularak ölümüne emredildi. Fakat bunun için bir takım tedbirler ve önlemler alınması gerekiyordu. Çünkü Hazreti Nuh'un iman edenleri kurtarmak için uygun bir gemi inşa etmesi gerekiyordu. İşte burada Yüce Allah Hazreti Nuh'a emretti. Gözlerimizin önünde ve vahyimiz, emrimiz uyarınca gemiyi yap ve zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Onlar mutlaka boğulacaklardır. Hazreti Nuh gemi inşaatını Yüce Allah'tan öğrendi. Çünkü gelecekte kopacak fırtınanın boyutlarını bilmiyordu. Bu yüzden ona göre gemi inşa edemezdi. Hazreti Nuh Yüce Allah'ın emri üzerine gemisini inşa etmeye başladı. İnsanlar Hazreti Nuh'un kurak çölün ortasında bu işi yaptığını görünce onunla alay ettiler. Onlar için Hazreti Nuh ve sahabesinin burada gemi inşa etmesi tuhaf geliyordu ve alaylı alaylı şöyle diyorlardı. Acaba şimdiye kadar akıllı bir insanın çölün ortasında gemi yaptığını gördünüz mü hiç? Ya da zavallı yaşlı adam ömrünün sonunda ne hallere düştü? Onun doğru düzgün aklı yok diyenler de oluyordu. Fakat Hazreti Nuh fevkalade bir direnişle ve onların sözlerini aldırmadan işine devam ediyordu. Gemi her geçen gün biraz daha tamamlanma noktasına yaklaşıyordu. Hazreti Nuh bazen kendisiyle alay edenlere verdiği cevapta şöyle diyordu. Bugün siz bizimle alay ediyorsunuz. Ama göreceksiniz, bir gün gelecek ki biz sizinle alay edeceğiz. Ve yakında korkunç azabın kimin başına geleceğini ve ebedi cezanın kimi saracağını göreceksiniz. Hazreti Nuh gemi inşaatını sürdürdü ve son aşamasına geldi. Ardından Yüce Allah'ın emri üzerine azap nazil olmaya başladı. O sırada tandırlardan su fışkırmaya başladı ki bu azabın nazil oluşunun işaretiydi. Gerçekte tandırdan su fışkırması Hazreti Nuh ve ona iman edenlere büyük hadisenin yaklaştığına ve her şey alt üst olacağına dair bir işaretti. Bu yüzden ellerini çabuk tutmaları gerekiyordu. O sırada Yüce Allah Hazreti Nuh'a her tür hayvandan bir çift gemiyi almasını, ayrıca helak olmaları vaat edilenlerin dışında ailesini gemiye bindirmesini emretti. Çünkü Hazreti Nuh'un eşi ve oğullarından biri iman etmemişti. Bu yüzden gemiye binemezdi. Çünkü bu gemiye binmenin ilk şartı iman etmekti. Hazreti Nuh hızla iman edenleri topladı. Fırtına ve ilahi ceza anı gelince onlara gemiye binmelerini söyledi. bundan sonra geminin ne zaman hareket edeceği ve ne zaman duracağı ancak Yüce Allah'ın emrindeydi. Sonunda azap anı geldi. Asi ve isyankâr kavmin başına nazil oldu. Kara bulutlar göğü sardı. Her taraftan çakan şimşekler büyük bir hadisenin yaklaştığının habercisiydi. Yağmur başladı. Aniden hızlandı. Sanki göklerin tüm kapıları açılmış ve okyanuslar kadar su bulutların arasından akmaya başlamıştı. Öte yandan yerden de sular fışkırarak yeryüzündeki sulara eklendi ve yeryüzünü sular kapladı. Bundan sonra oluşan okyanusta devasa dalgalar oluştu. Nuh gemisi dağlar kadar yükselen dalgaların arasında ilerliyordu. Hazreti Nuh iman etmeyen oğluna seslendi ve onu son kez iman ederek gemiye binmesini ve kafirlerden olmamasını istedi. Hazreti Nuh bu büyük peygamber son anda bile evladının taş kalbini etkilemeye çalıştı. Ama maalesef oğlu bu sözlerden etkilenmedi. Hazreti Nuh'un oğlu babasına verdiği cevapta, yakında bir dağın zirvesine sığınacağını, böylece bu azgın suların tehlikesinden korunacağını söyledi. Hazreti Nuh bir kez daha oğlunu nasihat etti. Belki inandı, bırakırdı diye de şöyle devam etti. Oğlum, bugün hiçbir şey Allah'ın emrine karşı seni koruyamaz. O sırada büyük bir dalga geldi ve Hazreti Nuh'un oğlunu alıp götürdü ve boğulanların arasına kattı. Nihayet ey yer suyunu yut ve ey gök suyunu tut denildi. Su çekildi. İş bitirildi. Gemi de Cudi Dağı'nın üzerine yerleşti. Ve o zalimler topluluğunun canı cehenneme denildi. Nuh fırtınası macerasının sonunda Hazreti Nuh ve beraberindekiler sağ salim gemiden indi ve yeryüzünde bir kez daha normal yaşam başladı. Kuşkusuz o korkunç fırtına yeryüzünde tüm hayat izlerini yok etmişti. Artık imarlı tarlalar, bahçeler ve çayırlar yoktu. Bu yüzden Hazreti Nuh ve beraberindekilerin beslenme ve geçim sıkıntısı ile karşılaşmasından endişe ediliyordu. Fakat Yüce Allah onlara ilahi bereket kapıları açılacağı konusunda müjdeledi ve bu açıdan asla kaygılanmamalarını buyurdu. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam'ı Tanıyalım isimli programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 8. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Bir yağ parçasıyla gören bir et parçasıyla konuşan, bir kemikle işiten ve bir delikten teneffüs eden şu insana şaşırın doğrusu. Bazen sade bir konunun açıklanması insanın hakkı tanıyacağı kadar marifet kapılarının açılmasına sebep oluyor. Nehcül Belaga'nın sözleri de bu gibi sözlerdir. İmam Ali aleyhisselam 8. hikmetli sözünde dikkatimizi görünüşte çok sade ve sıradan olaylara çekiyor. Hazreti Ali aleyhisselam bir yağ parçasıyla gören, bir et parçasıyla konuşan, bir kemikle işiten ve bir delikten teneffüs eden şu insana şaşırın doğrusu, onun yaratılışı hakkında düşünün buyuruyor. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyuruyor. Kendine bir bak, bir yağ parçası ile her şeyi nasıl güzel görebildiğini biraz düşün. Göz en dakik kameraların bile asla gücüne ve gelişmişliğine ulaşamayacak kadar güçlü olan şeffaf bir yağ parçasıdır. Bu yağ parçası hiçbir film gerekmeksizin bazen 70-80 yıl sorunsuz çalışıyor ve daha da ilginç olanı ise tüm filmleri de 3 boyutlu olmasıdır. Göz, ışığın az veya fazla olmasına göre kendini ayarlıyor. Kapağının hareketiyle ıslak ve yumuşak kalıyor. Aksi halde kurur ve yeteneğini kaybeder. Biraz kendine bak, biraz düşün. Küçük bir et parçası ile nasıl konuştuğunu, nasıl hızlı bir şekilde çeşitli harfleri eda ettiğini, konuşurken bir kelimenin tüm harflerinin teker teker eda edilmesi için dilin nasıl ağızda dönmesi, D harfi için nerede durması, İ harfi için nasıl bir şekil alması gerektiğini, L derken dişlerin arkasında nasıl durarak dil kelimesini eda ettiğini düşün. Şimdi biraz daha düşünün. Bir konuşma yaparken, bir makale okurken bu dilin nasıl bir hız ve kabiliyetle ağızdaki yerini ve şeklini, hızını arttırıp düşürdüğünü düşünün. Bunların her birindeki küçük bir aksama, birçok hata ve hatta kekelemeye sebep olabilir. Kendinize biraz dikkat edin. Birkaç küçük kemikle nasıl duyduğunu düşünün. Ses dalgaları kulak zarından geçerek 3 küçük parça kemiği titreterek ses dalgalarının aktarılması ve duyulmasına sebep oluyor. Şimdiye kadar hiç nefes aldığın 2 deliği düşündün mü? Allahu Teala bu 2 deliği nefes alman gereken kadar açmıştır. Daha dar olursa nefes darlığı, daha geniş olursa alınacak daha fazla hava akciğerlerin zarar görmesine sebep olabiliyor. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam bu hikmetli sözünde dikkatimizi görünüşte çok sade konulara çekiyor. Böylece Allah'a ulaşmanın çok karmaşık yollar, deliller ve felsefi tartışmalardan geçmediğini göstermeye çalışıyor. Evet, eğer insanın gözleri hakikatleri görebilse, kendi yaratılışını düşünse, sadece bu 4 sade konu bile Allah'ın gücü önünde başımızı eğmemiz için yeterli olacaktır. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga Öğütleri adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.